Engelleri aşarken. Hazırlayan ve sunan Bahar Gökkuş Şahin. Engelleri aşarken de birlikteyiz sevgili dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Ben Bahar Gökkuş Şahin. Bugün de yeni konu ve konuğumuzla hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbetimize başlamadan önce iletişim adreslerimizi aktaralım. TRT Türkiye'nin Sesi ve ayrıca TRT Engelleri Aşarken Facebook sayfalarından bize soru, görüş ve önerilerinizi aktarabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz azmiyle engelini aşmış, etkileyici sesiyle, güzel Türkçesiyle, daha bir yılımı bile doldurmadım ama aslında meslektaşız da. Ankara Radyosu TRT Türkü'de program yapıyor Burçin Ulusoy ile birlikteyiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldin Burçin.
Merhabalar, hoş bulduk. Kolay gelsin yayınımızda.
Teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum ve ben hemen Burçin Ulusoy'u bir tanıyalım diyorum. Nerede, ne zaman doğdun? Nerede yaşıyorsun?
Şimdi ben 1994 İstanbul doğumluyum. 17 yaşına dek de İstanbul'da yaşadım. İlk öğrenimimi Türkan Sabancı Görme Engelleri İlk Öğretim Okulu'nda tamamladım. Zaten doğuştan görme engelliydim. Ama hiçbir zaman hayatımı bu engelim olumsuz etkilemedi. Yani hiçbir zaman hayata küsmedim. İlk öğrenimimi başarıyla tamamladıktan sonra yine bir ilkokulda orta öğrenimimi tamamladım. Daha sonra Anadolu Liseleri sınavına girerek bu sınavı kazandım ve bir Anadolu Lisesi'nde lise öğrenimimi de tamamladıktan sonra İngilizce ve Almanca'da tabii eğitimi aldık orada. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne nihayet adımımızı attık.
Güzel Türkçe'ni bunu da belli ediyorsun.
Teşekkür ediyorum. Teşekkür Son ediyoruz. Sınıftayım. Burada tabii 10 yaşında bağlama çalmaya başladım. Müzikle ilişkim çok küçük yaşlardan itibaren başladı. Bağlama çalmanın yanı sıra türkü söylemeye tabii ki çok küçük yaşlarda başladım. Bir özel kursta, müzik kursunda bağlama eğitimi aldım ve oradaki konserlere katıldım. Yerel gazetelerde bulundum. İşte engelini aşıyor diye böyle fotoğraflarımı yayınlamışlardı ta o zaman. Sonra tabii...
Aslında oralara çok geçmeyelim çünkü ben tekrar gerilere döneceğim.
Öyle
birazcık.
Mi? Buyurun.
Biraz yavaş gidelim, hızlı gittik.
Tamam.
Burçin, görme engelim doğuştan dedin.
Evet.
Yani ailen bunu sana anlatmıştır belki diye soruyorum. Nasıl fark edilmiş, ne zaman fark edilmiş...
Şimdi tabii anneme de zaman zaman soruyorlar bunu. Gelen arkadaşlar, röportaj yapmak isteyenler. O daha güzel anlatıyor da.
Keşke burada olsaydı.
Evet, şimdi tabii ben doğduktan sonra gözlerimin şiş olduğu, göz kapaklarımın üzerinde bir şişlik belirdiği söylenmiş. Ve bu şişliğin geçeceği söylenmiş doktorlar tarafından. Ama yaklaşık bir hafta sonra bakmışlar ki bu göz kapağındaki belirgin şişlik, göz kapağının küçük olması... Ve böyle çok kapalı görünmesi. Çünkü yavaş yavaş çocuğun gözü açılır. Kapalıdır ama ilk doğduğunda şöyle yavaş yavaş açılır. Bütün bunlar sebebiyle bir doktora gidilmiş yeniden. Ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde o dönemin doktorları tarafından gözlerin hiç görmediğine kanaat getirilmiş. Yapılan tahlil ve tetkiklerle. Tabii başka şeyler olabilir mi diye de düşünülmüş Bahar Hanım. Hani zihinsel bir gelişim geriliği süreci ya da farklı bir sıkıntı olabilir mi diye de düşünülmüş ama öyle bir şey çok şükür ki olmamış.
Peki nasıl bir çocukluk geçirdi Burçin?
Nasıl bir çocukluk geçirdim? Genellikle evde bir çocukluk dönemi geçirdim. Çünkü çok fazla diğer arkadaşlarım gibi oynayabileceğim bir ortam olmadı. Koşup... İşte ne bileyim ben böyle dizlerimi kanatıp düşüp ne bileyim bir yerlerimi acıtacağım bir oyun ortamım olmadı. Çok arkadaşım da olmadı. Kapalı bir çocukluk geçirdim ama kesinlikle içine kapanık bir çocuk değildim. Onu söyleyeyim.
Annem, babam ve senin olduğu bir...
Evet, ablamın. Ablamın olduğu bir hayat geçirdim. 7 yaşına dek tabii çok sıkıntılı süreçlerdi bunlar. Çünkü her çocuk sonuçta yani gezip tozmak da istiyor zaman zaman. Hani çocukluğun getirmiş olduğu o oyun, ne bileyim o eğlence, o istekler de sonuçta belirgin bir şekilde yaşandığı için bunları ben karşılayabilen bir hayat yaşayamadım o dönem. Ve tabii bunun psikolojik olarak sıkıntısı vardı. Çok ağlayan, çok böyle her şeye üzülen bir çocuktum. Çünkü hani o enerjiyi dışarı atamamak dediğim şey aslında bu. Ama 7 yaşında işte okula başladığım süreçte yatılı okul ve işte arkadaşlarım, öğretmenlerim, herkesin desteğiyle çok güzel bir hayat aslında bir başlangıç benim için oluştu.
Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu nerede bu için?
Bugün Üsküdar'da yeri.
İstanbul Üsküdar'da.
Evet, Zeynep Kamil Hastanesi'nin kadın doğum hastanesi vardır orada, çok hı-hı, büyük.
Ailenden uzak kalmak yaraladı mı, üzdü mü seni?
Üzdü. Üzdü. Hatta bir sağlık problemi de yaşadım orada, üzüntüden ileri gelen. Ama onları da atlattık. Öğretmenimin çabasıyla, benim ilkokul öğretmenim babam gibiydi açıkçası. Beni arabasında alıp her gün yatılı kalamayacağımı anlayınca her gün sabah götürüp akşamda getirirdi belli bir yere kadar ve babam oradan beni alırdı. 5 yıl o kişinin de emeklerini de unutamıyorum gerçekten.
Hala görüşüyor musunuz?
Hala görüşüyoruz. Evine gidiyorum. Konya'da yaşıyor. Ailesinin evine gidiyorum. Annesinin babasının evine gidiyorum. Ve kendisini yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum.
Bir evladı da sen olmuşsun o
evet,
zaman.
Evet, çünkü gerçekten ayakkabılarımızın bağcığına kadar ilikler. Portakalımızı mandalinamıza kadar soyar. Sabırla bize onları öğretir. Ve ailesinden de gerçekten her öğrencisini evladı gibi görme terbiyesini öğrenmiş bir insandı.
İsmini de zikredelim de.
Evet, Faruk Eker.
Faruk
sevgiler.
Hoca'ya
evet,
sevgiler ve teşekkürlerimizi de söyleyelim. Evet. Peki eğitim hayatında başka neler yaptın? Buradan bu Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nda eğitimin bittikten sonra neler yaptın?
Şimdi eğitim bittikten sonra aslında orası 8 yıl eğitim veren bir kuruluştu. Yalnız başarılı olan öğrencilerin kaynaştırma eğitimi dediğimiz, hani normal diğer öğrencilerle aynı şartlarda aynı seviyede okuyabileceği okullarda, normal okullarda okuması için öğretmenler tarafından yönlendirme yapılırdı ailelere de yakın olması sebebiyle. Benim aileme de böyle bir öneride bulundu hocalarım. Yani normal okullarda okuyabilir çünkü lisede de zaten görme engeller okulu olmadığı için kaynaşması gerekiyor diye düşünüldü. Sonra evime yakın bir ortaokulda, ilkokulda yine eğitime devam ettim.
Orası nasıldı?
Orası da çok güzeldi ama tabii ki Anadolu Lisesi biraz sonra söyleyeceğim. Oradaki eğitim gibi ve oradaki ortam gibi değildi. 45-50 kişilik sınıflar vardı orada. Ama lisede 30 kişi, 25 kişilik sınıflarda okuduk. Lisedeki arkadaşlarım daha duyarlılardı bana karşı. Tabii ortaokulda çocuktuk daha. En zor süreç oydu o süreçte ama öğretmenlerim yine beni çok seviyordu Bahar Hanım.
Ama sen de sevilmeyecek
şimdi yani hani dinleyip de arayıp ya hayır biz sevmiyorduk diyebilirler ama.
Olur mu hiç yani gerçekten
seviyorlardı.
Çok aklı başında çok olgunsun, sevilmeyecek gibi de değilsin.
Sağ olun, onların azmiyle de açtık ama en sevmediğim ders İngilizceydi.
Çok mu zorlandı?
Sevmezdim, 3 gelirdi, 3 ya da 4. Ama yine de İngilizce öğretmenimle de hala görüşüyorum.
Ne güzel, ne güzel. Yani bağları koparmamak çok keyifli. Evet. Ve sonrasında dedin ki Anadolu Lisesi'ne de geçtim. Anadolu Lisesi'nde de çok başarılıydım. Oradan sonra Hacettepe'yi.
İlk tercihim olan. Bu hı-hı, çok önemli
Türk
benim için.
Türk Dili ve Edebiyatı.
Evet, ilk tercihimdi. Birinci tercihimdi Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Oradaki hocalarımı da çok seviyorum. Hepsi gerçekten örnek aldığım başarılı insanlar.
Ve halen devam ediyor okul.
Son sınıf.
Son sınıf.
Bugünkü gelişimimi biraz da onlara borçluyum aslında.
Onları çok seveceğiz tabii ki değil mi aslında okulda devam ederken.
Evet, çok seveceğiz.
Çok seviyoruz.
Evet.
Sınavdan da aslında bugün bir sınavın da vardı.
Feragat ettin.
Feragat ettin. Buraya geldin. Evet. Peki üniversite hayatı nasıl geçiyor?
Şimdi üniversite hayatı çok güzel ama bir kopuş noktası var insanın. Hani bir insan bir süreçte bir yerde bir koptuğunda artık o şeye çok fazla gereken özeni gösteremiyor. Ne demek istiyorum? Geçen yıl bundan da bahsedeceğiz. Bir yarışmaya katıldım ben. Daha önce üniversiteler arası Türk Halk Müziği Sesi Yarışması Türkiye ikinciliğim vardı. Ama çok geniş çaplı olarak ilk defa TRT'nin düzenlemiş olduğu Sıra Sende Türkiye isimli yarışmaya katıldım ve orada tanındım.
Konuşacağız, detaylıca konuşacağız.
Şimdi ona katılınca üniversite yaşamı aksadı.
Öyle bir sıkıntı oldu diyorsun.
Evet, çünkü biraz ara vermek zorunda kaldım. Ama toparlamaya ve hani okulu tam zamanında 4 yılda bitirmeye gayret ediyorum şu an.
Peki henüz genç yaşında olgun, ayakları yere basan biri var karşımızda. Yaşıtlarının çok ilerisindesin bence. Bunu söyleyenlerin olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bunun nedeni sence ne?
Bunun nedeni çok acının insanı çok olgunlaştırmasıdır Bahar Hanım. Çünkü insan gerçekten bir şeyler kendisini üzdüğünde hayatı daha çok sorgulayıp hani bu hayatın üzerine neler yapabilirim diye düşünmeye daha çok başlar. Hani elbette ki sorunsuz hayat yok ama ne kadar az sorun varsa hayatta insan o kadar az sorgular. Yani ne kadar çok şeye ihtiyacımız varsa aslında o kadar çok çalışırız. Az şeye ihtiyacımız olduğunda çalışmayız, çok paramız varsa çalışmayız çünkü gerek duymayız. Bu da böyle bir şey. Şimdi benim çok şeye ihtiyacım var, dolayısıyla kat edecek çok yola ihtiyacım var. Öğretmenlerim de bunu söylüyor zaman zaman, çok olgun olduğumu vesaire. Hatta siyasetçi olmam gerektiğini söyleyen bir hocam vardı, profesör. Geçen hafta bir sunum yapmıştım. Onu da çok severim. Yani bir gün onu dinleyip siyasetçi olacağım. Bakalım bu ülkeye neler verebiliyorum, neler alabiliyorum bu ülkeden.
İnşallah biz de bekliyoruz, o günleri görürüz inşallah. Peki hayat hepimiz için kim zaman güzel, kim zaman zorlu dedik. Bu konuda sen neler düşünüyorsun? Seni işte o tam da zorlayan kısımları nelerdi? Çok acıdan bahsettin ya.
Şimdi şöyle, bağımsız olarak bir şeyleri çocukken çok fazla yapamamak, ama bunu ileride daha iyi anlıyorsunuz. Yani çocukken zaten anneniz yardımcı oluyor ama şöyle bir 10-11 yaş var ya, ergenlik, işte o kişinin en zor zamanları. Neden diye soracak olursanız, çünkü mesela bir yere gitmeniz gerekiyor. Sürekli anneniz ya da babanız olması gerekiyor yanınızda. Benim annem her gün beni sabah saat 7.30'da derse bırakır, 12.30'da alırdı. Hiçbir arkadaşımın annesi bırakmaz veya almazdı. Herkesin evi 2 sokak ötedeydi, koşardı giderdi. Benim de yakındı ya da uzak da olan vardı ama kimsenin annesi alma gereği duymazdı. Hadi belki 1. sınıfta yaparlardı bunu. Ama ortaokula gelmiştim ve kendimi çok kötü hissediyordum. O zamanlar bunu anlayamıyorsunuz. Yani ne olmuş, annen de geliyor. Ne var bunda diyemiyorsunuz. O zaman çok kötü hissediyorsunuz kendinizi. Sizi sürekli biri alıyor. Sürekli birinin kontrolündesiniz. Sonra ne kötü etkiliyor insanı? Herkesin yaşadığı zamanlarda her şeyi yaşayamayabiliyorsunuz. Mesela benim mesela ilk nasıl söyleyeyim, duygusal ilişki sürecim çok platonik gelişmişti. Ama arkadaşlarımın mesela sürekli işte ne bileyim birbirleriyle mesajlaştığı, sürekli sinemaya gittikleri, sürekli gezdikleri mesela. Şimdi bu da benim için önemli değil. Benim de çünkü hayatımda birçok karşıma çıkan insan oluyor ama o zaman onları önemsiyorsunuz. O zaman onlar size derin bilinçaltında yaralar diyeyim, hani olumsuzluklar açıyor sizde. O nedenle tabii zamanla anlıyorsunuz hani niye üzülmüşüm bunları ama geç oluyor tabii.
Peki. Ve o etkileyici güzel sesin ne gelmek istiyorum? Türk halk müziğine olan bu ilgin nereden geliyor? Ne zaman başladı?
Şimdi Türk halk müziği uzun yıllardır tabii uğraştığımız bir alan ama ilkokulda ben kor olarak katılırdım. Çok o zamanlarda da aktif bir çocuktum. O 5-6 yaşlarındayken zaten bizde hep böyle radyo dinlenirdi. Yöresel halk müziği kanalları. Dayım çalar söyler bağlama, amcam çalar söyler. Tabii Sivaslı olunca ailede birçok kişi çalıyor söylüyordu. Ondan sonra tabii korolarda dediğim gibi dayım teşvik etti, bağlama kursuna yazıldım onun teşvikiyle.
Çocukluğunda hiç öyle bir ilgin var mıydı? Yani bağlamayı kucağına alır, şöyle bir tıngırdatma.
Yok, ben dinlemeyi tercih ediyordum. Hani dayım mi? Aslında babama söyledi. Yani gönderelim, öğrenir. İşte bak, örnek bu alanda insanlar var. Aşık Veysel'i hep söylerlerdi. İşte belki işte Şah Turna vardır mesela. Halk ozanı. Yani bunlar gibi belki ileride bu işle uğraşır. Hem biraz da kafasını da dağıtmış olur. Hayattan zevk alır. Bir hobisi olur dediler. Biz de hadi bakalım dedik. Dinledik onları. Doğru bir karar vermişiz. Hayatımızdaki en doğru kararı vermişiz. Sonra dediğim gibi işte bazı konserler, gazeteler,
neler
radyo
hissediyorsun
programları.
Bağlama çalarken, türkü söylerken?
Kendimi buluyorum. Yani ben mesela Sivaslıyım ama her yöreden türkü okuyorum. Ve her yörede o memleketin aslında havasına büründüğümü hissediyorum açıkçası. Sonra sıra sende Türkiye, hakkını yemeyelim yarışmanın. Çok olumlu şeyler kattı bize.
Ama tam şu noktada gelmeden önce, yani ben biraz ona geç girmek istiyorum ama hazır konusu açılmışken şöyle kulaklarımızın bir pasını siler misin? O güzel sesinle dinleyicilerimizle de paylaşır mısın o güzel sesini?
Peki özel bir istek var mı sizden?
Vallahi senin gönlünden ne koparsa.
Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezmiyor mihriban sevdiği. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezmiyor mihriban sevdiğim mihriban.
Ne kadar güzel, ne kadar etkileyici. Tüylerim diken diken oldu. Ağzına sağlık.
Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi tekrar konuşmaya dönmek çok zor olacak. Ancak devam etmek.
Onun için
etmek
işte ben kesmedim dedim. Süre falan kalmaz. Sıra sendeyi anlatmadan olmaz.
Evet, yok. Hayatının belki de dönüm noktası. İşte tam da sıra sendeye gelmek istiyorum. TRT tarafından yurt içi ve yurt dışında yaşayan yetenekli gençleri Türk müziğine kazandırmak amacıyla düzenlenmiş bu yarışmada. Sen de yer aldın, sıra sende de. Nasıl oldu, neler yaşadın? Bu yarışma sana neler kazandırdı, şimdi, ne öğretti?
Öncelikle belki de hayatımda bir daha hiç çalışamayacağım bir orkestrayla çalıştım. Ben bunu hep söylerim, şefimiz Ömer Ayrıuzun. 2500-3000 tane başvuru vardı. O başvurular arasından seçildik ve alındık. Yani ilk 10 bence derece, açıkçası. Evet. Bence derece, yani bütün arkadaşlarım çok başarılıydı, onu söylemeliyim. Herkes çok farklı bir renkti kendine göre. 2,5 aylık bir süreçti. İstanbul'da yapıldı. Tabii ben orada okul sürecini biraz ertelemek durumunda kaldım. Ailemden biraz ayrı kalmak durumunda kaldım. Ama çok farklı insanlar tanıdım. Ankara'daki elemeleri kaçırdım öncelikle. Babama dedim alelacele İstanbul'a gidelim.
Nereden haber aldın?
Radyodan. Bir gün arabada radyo dinlerken. İşte elemeler işte Ankara'da yazmıyor ama İstanbul falan diyor, söylüyor. Hani... Altı yazıda falan televizyonda da geçmiş. Allah Allah, Ankara niye yok diyorum. Demek ki kaçırmışız. Bitmiş. Öğrendim ki kaçırmışız. Babam dedi ki bir daha yarışma olur, ne gerek var? Hayır dedim, hayatta hiçbir şeyi şansa bırakamam. Bazı şanslar bir defa gelir. Yani işte orada kazanmak diyorum ben ona. Yani gitmeseydim belki bir daha o yarışma ne zaman olacaktı? Ya da ben bir daha girecek miydim dereceye? Hı-hı. Ya her şeyi kazanmak ya da kaybetmek değil. Girdik. İlk 3 hafta falan bir birinciliğim oldu benim. Yarışmayı birinci sürdürdüm. Sonra hayatta işte inişli çıkışlı dönemler olur insanlar için. Biraz düşüş oldu. Psikolojik olarak hani aileden uzak olmanın falan etkisi. Yorulmak. Çünkü gece çok uzun saatler çalışıyorsunuz. Alışık olmadık yani. Biz hani daha önce arkadaşların alışık olanları vardı bu işe ama. Ben çok yeniydim böyle profesyonel bir süreçte. Çok amatör yerlerde yer almıştım. Onu da o zaman anladım ve sonra işte bir derece alamadan bir bitiriş oldu yarışmayı. Ama yine onu ben başarı sayıyorum. Bir plaket aldık.
Ömür boyu saklayacağım. Anıların var her şeyden önce.
Çocuklarıma göstereceğim. Bak anneniz böyle yaptı. İnşallah. Hiçbir şey başarıya engel olamadı. Eğer onlar sağlıklı bir birey olarak dünyaya gelirler ve derslerine çalışmamayı tercih ederlerse, bakın anneniz bunları yaptı sağlıksızken. Ve siz birçok şey yapabilirsiniz diye onlara örnek olacağım.
Ve Ankara Radyosu'ndaki TRT Türkü'deki programına gelmek istiyorum. Nasıl bir program? Konukların da var. Neler konuşuyorsunuz?
Şimdi radyo dairesi başkanı sevgili Amber Türkmen yarışmada jüri başkanıydı öncelikle. Kendisinin teşvikiyle oldu. Ben iyi de bir repertuar bilgisine sahip olduğumu söyleniliyor benim. Tabii öyleyim demiyorum.
Kaç öyle tane?
Yani şimdi ne desem boş ama mesela 5000 küsür repertuar belki radyo şeyde vardır, TRT'de vardır. Bende de olsa olsa 2500-3000 vardır, fazla yoktur.
İnanılmaz.
Yani.
İnanılmaz bir sayı.
İşte ben bir gün şeyi okudum, yarışmanın 4. haftası, hiç unutmuyorum. Hareketli bir teke türküsü var. Hadi gari sen de gel. Hani böyle okunur ya, çok sürekli okunan bir türkü. Onu okudum ve hiç aklıma gelmemişti o ana dek. Nereden çıktıysa ağzımdan, hani olacak ya, işte Hamit Çin'e dedim, Burdurlu, kendisinin dedim bir bestesidir. Kendisine de sevgiler gönderiyorum diye adamın ismini andım. O anda Amber Hanım'ın hayatında bir şeyler değişmiş bana karşı. Yani sen bunu da nereden biliyorsun der gibi olmuş. Çünkü bize hani kaynak kişiler falan gösterilmiyordu. Bize sadece koçlarımız tarafından gerekli olan işte türkülerin söylenişi falan, bir hafta içerisinde onları çalıştırıyorduk. Neyse, Amber Hanım dedi ki ben sana program teklif ediyorum radyoda. Tabii kadroyu alamadık ama inşallah o da olacak. Cuma i̇nşallah. Günleri saat 10-11 arası TRT Türkü'de Türkü Marketi isimli bir program yapıyoruz. Halk müziği içerikli bir program bu. Radyo sanatçılarının albümlerini, kurum tarafından onlara yapılan albümleri tanıttığımız bir program. Onlarla sohbet ediyoruz, albümden eser dinliyoruz ve ben soru soruyorum tıpkı sizin yaptığınız gibi. Ama konuk olmak daha zormuş.
Bu da bir deneyim oldu senin için. Peki, evet. Radyo programını nasıl kapatırsın? Dinleyenlere son cümlen nedir?
Türkülerle kalın derim ben ama tabii bu program için çok uygun değil.
Bu program için neler söylemek istersin?
Bu program için de her şey dinleyicilerimizin gönlünce olsun. Barış dolu, güzel günler diliyorum. Peki. Ben öyle derim.
Başka bir şey eklemek ister misin?
Bizi dinleyenlere sevgiler gönderiyorum. Umuyoruz çok güzel günler önümüzde bizimle olur. Ve size de çok teşekkür ediyorum. Sizi kutluyorum bu şekilde toplumsal içerikli programlara imza attığınız için ve bu programların da devamını diliyorum tabii ki TRT'nin de desteğiyle. Çok teşekkür ediyorum. İkinci buluşmamız, inşallah çok buluşuruz daha.
İnşallah, biz de bekliyoruz seni her zaman. Başarıların, duru sesin, güzel Türkçen şöyle dursun. Azimli, kararlı, olgun, ağır, genç bir arkadaşımı konuk ettim ben bugün. Hı-hı. Bir arkadaş edindim her şeyden önce. Hı-hı. Ağzına sağlık, iyi ki geldin, iyi ki seninle tanıştık. Hı-hı. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Burçin, sık sık da gel.
İnşallah.
Bizi böyle güzel sesinle başka diyarlara götür.
İnşallah bağlamayla da geliriz.
İnşallah. Evet sevgili dinleyenler, bu haftada Engelleri Aşarken programının sonuna geldik. Programın tekrarını dinlemek isteyenler Engelleri Aşarken podcastlerine www.turkiyeninsesiradyosu.com internet adresinden ulaşabilirler. Unutmayın, engelleri aşarken beraberiz. Engelleri aşarken. Hazırlayan ve sunan Bahar Gökkuş Şahin.